Ayrım 16, sayfa 157. Şahika, A.J. Cronin. Bir an durarak hepsinin şaşkın bir haldeki yüzlerine baktı. Urquhart kızgın bir şekilde konuştu. Bu iş yürümez, Allah kahretsin. Hastalarımdan birine Oxford'a emanet edeceğime bütün bir ay geceleri uyanık kalmaya razıyım. O aldığı bir şeyi asla geri vermez. Andrew sinirli bir halde söze karıştı. Öyleyse bu işi başka bir toplantıya bırakalım. Uyuşamadığımızı görüyorum. Fakat hepinizin kabul edeceği bir şey daha var. Zaten bunun için toplandık. Şu Doktor Lilleway'ine verilen yüzde meselesi. Bir an durdu. Şimdi hepsi ilgiyle ceplerini karıştırıyordu. Bunun haksızlık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Owen'la bu iş hakkında konuştum. Bana heyetin bu işle hiçbir ilgisi olmadığını, doktorlar arasında kabul edilmiş bir şey olduğunu söyledi. Urquhart hemen söze karıştı. Tamam, bunun nasıl başladığını ben hatırlıyorum. 9 yıllık bir iş. O zaman bir doğum muayenehanesinde bir de benim olduğum tarafta olmak üzere 2 asistan vardı. İkisi de hastalarından dolayı Lilleway'ni çok rahatsız ediyorlardı. Bir gün hepimizi bir araya topladı ve kendisiyle bir sözleşme yapmazsak bize zamanını vermeyeceğini söyledi. İşte bu böyle başladı, böyle gider. Fakat kuruldan aldığı para zaten yaptığı işleri karşılıyor. Öbür işlerden de kolayca para kazanıyor, para içinde yüzüyor. Evet öyle. Fakat Lilleway'nin bize çok yararı dokunuyor. O da biliyor bunu. Eğer bizimle ilgisini keserse fena bir duruma düşeriz. Andrew inatla devam etti. Ona niçin para verecekmişiz? Con bardağını doldururken bağırdı. Yaşa, yaşa. Oxborough dişçiye doğru baktı. Bir söz söylememe izin verir misiniz? Ben de maaşlarımızdan kesildiği için bunun haksızlık olduğunu kabul ediyorum. Ve Doktor Manson'la aynı fikirdeyim. Fakat Doktor Lilleway'in itibarı yüksek, işin ustası ve cemiyetin iftihar edeceği bir insandır. Bizim hastalarımıza bakmak için gereğinde kendi işlerini bırakıyor. Andrew Oxborough'a baktı. Zor hastalıklardan kurtulmak mı istiyorsun? Tabii, dedi Oxborough. Kimin yok ki? Benim yok. Onlara sonuna kadar ben kendim bakmayı tercih ederim. Matt yansızın mırıldandı. Oxborough haklı. Bu doktorlukta ilk kuraldır. Yaşlandıkça daha iyi anlayacaksın. Kendini bu fena düşüncelerden kurtar. Tartışma 45 dakika kadar sürdü. Toplantının sonunda Andrew sinirli bir halde bağırdı. Bu işi çözümlemeliyiz. Beni duyuyor musunuz? Bu işi çözümlemeliyiz. Lilleway'in kendisine karşı olduğumuzu biliyor. Öğleden sonra kendisine söyledim. Oxborough, Urquhart, hatta Medley bile bir ağızdan bağırdılar. Ne? Oxborough oturduğu yerden hafifçe doğrularak Andrew'a sordu. Ne demek istiyorsun doktor? Yani Lilleway'ine söyledin mi? Tabii söyledim. Zaten nasıl olsa öğrenecekti. Birbirimizi desteklememiz gerektiğini anlamıyor musunuz? Ona birlik olduğumuzu göstermeliyiz. Urquhart'ın yüzü kireç gibi oldu. Sen delirmişsin. Lilleway'in ne kadar sözü geçen bir insan olduğundan haberin yok. Onun her işte parmağı vardır. Eğer hepimiz kovulmazsak çok şanslıyız. Bu yaşta beni iş ararken düşün bir kere. Kapıya doğru ilerledi. Sen iyi bir insansın Manson. Fakat daha çok gençsin. İyi geceler. Medley aceleyle ayağa kalktı. Gözlerindeki anlam onun doğru Lilleway'ine telefon edip kendisinin çok iyi bir doktor olduğunu söyleyeceğini gösteriyordu. Oxborough da ayağa kalktı. O da 2 dakika içinde boşaldı. Sadece Con ve artan biralar kalmıştı. İki arkadaş içkileri bitirdiler. Andrew'kilerde 6 şişe daha olduğunu hatırladı. Onları da içtiler. Konuşmaya başladılar. Yüzde meselesinden, Oxborough'un, Medley'in ve Urquhart'ın ne kadar bozuk karakterli insanlar olduklarından söz ettiler. Özellikle Oxborough'un orgu hakkında konuştular. Christie'nin gelerek yukarı çıktığını fark etmediler bile. Haince ele verilmiş 2 kardeş gibi dertleştiler. Ertesi sabah Andrew büyük bir baş ağrısı ve asık yüzlü hastalarını kontrole gitti. Şehrin meydanında arabasıyla duran Lillywhale'nin yanından geçti. Meydan okur gibi başını kaldırdığı zaman Lillywhale'nin gülerek kendisine baktığını gördü. Andrew bir hafta kadar yenilgisinden ötürü üzüldü durdu. Çoğu zaman hafta sonlarını dinlenerek geçirdi. Fakat o pazar sabahı ansızın düşüncelerini açıkladı. Para için değil Chris, sadece bir ilke meselesi. Yenildiğimi düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Niçin bu kadar çok üzülüyorum? Lillywhale'den neden hoşlanmıyorum? Daha doğrusu zaman zaman hoşlanırken sonradan nefret ediyorum. Bana doğruyu söyle Chris. Niçin ona hayran değilim? Yoksa kıskanıyor muyum? Söyle nedir? Genç kadının verdiği cevap onu şaşırttı. Evet, zannedersem onu kıskanıyorsun. Ne? Öyle kulak zarımı patlatacak gibi bağırma sevgilim. Doğruyu söylememi istedin, ben de söyledim. Evet, sen onu kıskanıyorsun. Hem de korkunç derecede kıskanıyorsun. Kıskanmakta da haklısın. Zaten ben de bir Aziz'le evli olmak istemem doğrusu. Daha öyle bir şey olmadan evin içini tam takır yaptın. Ya bir de öyle bir şey olsa kim bilir halimiz ne olur? Genç adam kızgınlıktan homurdandı. Devam et. Haydi başlamışken bütün hatalarımı yüzüme vur. Kuşkucu, kıskanç, daha evvelce de söylemiştin. Aynı zamanda da çok gencim değil mi? Geçen gün aynı şeyi 80'lik Urquhart da söyledi. Bir an sessizlik oldu. Andrew genç kadının kavgayı sürdürmesini bekledi. Sonra sinirli bir şekilde sordu. Neden Lillywhale'i kıskanacakmışım? Çünkü işinde son derece başarılı, çok şey biliyor. Bütün üstün niteliklere sahip. Bense bir İskoç Üniversitesi'nden çıkma doktordan başka bir şey değilim. Büyük Allah'ım, benim hakkımda neler düşündüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Çılgın gibi yataktan fırladı, pijamalarıyla odanın içinde dolaşmaya başladı. Sanki bu niteliklerine yararı olacak, katıksız bir gösteriş. Tıp kitaplarındaki o saçmalıkların hiçbirine inanmıyorum. Ben yalnız stetoskobun uçlarını dinler, o seslerin diline inanırım. Hem ben antrasit denemelerimden daha şimdiden birçok şey bulmaya başladım. Günün birinde seni utandıracağım hanımefendi. Allah kahretsin. Bir erkeğin pazar günü uyanıp karısından hiçbir şey bilmediğini duyması gerçekten feci bir şey. Genç kadın yatağın içinde oturdu. Bir yandan tırnaklarını törpülerken diğer yandan da kocasının sözlerini bitirmesini bekliyordu. Ben öyle bir şey söylemedim Andrew. Christine'in verdiği cevap onu daha da kızdırdı. Sadece senin bütün hayatın boyunca asistan olarak kalmayacağını söylemek istedim sevgili. Herkesin seni dinlemesini, işine ve fikirlerine saygı göstermesini istiyorsun. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Eğer senin de gerçekten iyi bir ünvanın olsa o zaman bunların sana da yararı olur. Örneğin sen de doktora verip MD yahut MRCP ünvanı alabilirsin. Genç adam anlamamış gibi bağırdı. MRCP mi? Demek bütün bunları düşünüyordun. Herhalde bu ünvanı bana madende yaptığım araştırmalardan dolayı verirler. Bu ünvanın yalnız Avrupa'daki kral soyundan gelenlere verildiğini bilmiyor musun? Kapıyı hızla çarparak tıraş olmak için banyoya girdi. Fakat 5 dakika sonra döndüğünde yüzünün bir tarafı tıraş olmuş, diğer tarafı sabun içindeydi. Söylediği sözlerden dolayı pişmandı. Fakat çok da heyecanlı olduğu görülüyordu. Chris, benim gerçekten bunu başarabileceğime emin misin? Sen çok haklısın. Bizim de tabelamızın üzerine birkaç ünvan eklenmeli. Fakat MRCP dünyanın en zor sınavından sonra veriliyor. İnsan onu kazanıncaya kadar ölür. Fakat yine de kazanabileceğime dair içimde bir inanç var. Biraz bekle şimdi, sınavın koşullarını bulayım. Sözlerini yarıda bırakarak tıp rehberini almak için aşağı koştu. Döndüğü zaman yüzünden üzgün olduğu anlaşılıyordu. Neşesiz bir şekilde mırıldandı. Bunun imkansız olduğunu söylemiştim. Başlangıç olarak bir lisan sınavı yapıyorlar. 4 ayrı dil, Latince, Fransızca, Almanca, Yunanca. Her şeyden önce bu lisanlardan ikisi zorunlu. Fakat hiçbirini bilmiyor. Bütün bildiğim Latince bir iki kelimeden ibaret. Mist, alba mit dedecem, Fransızcaya gelince. Genç kadın cevap vermedi. Kocası düşünceli bir şekilde pencereden dışarıya bakarken odayı derin bir sessizlik kapladı. Sonunda kaşları çatılmış bir halde üzülerek döndü. Niçin Chris? Niçin bu lisanları öğrenemeyecekmişim? Kristin yataktan fırlayarak kocasının boynuna sarıldığı sırada manikür kutusunun içindekiler etrafa saçıldı. Ah sevgilim, ben de senin bunu söylemeni istiyordum. İşte senin gerçek benliğin bu. Belki ben de sana yardım edebilirim. Unutma ki senin ihtiyar karın emekli bir öğretmen. Bütün gün heyecanla planlar yaptılar. Trollope'un, Chekhov'un, Dostoyevski'nin kitaplarını boş bir odaya taşıdılar. Oturma odasını çalışmak için temizlediler. Andrew akşam ve ondan sonraki akşamlar Kristin'le çalışmaya başladı. Bazen önemli bir konudan basit birine geçtiği zaman sanki tanrıların kendisiyle alay ettiğini duyuyordu. Bu uzak Gal kasabasında karısıyla beraber onun söylediği yabancı kelimeleri tekrar edip fiilleri çekiyor yahut Tacitus'un Pro Patria adlı eserinden yüksek sesle kısımlar okuyordu. Bazen ansızın iskemlesinde arkaya doğru yaslanıyor, acaba Lilibeli'nin bizi bu halde görse gülmez mi diye düşünüyordu. Ertesi ayın sonuna doğru Londra'daki Milletler Arası Tıp Kütüphanesi'nden ısmarladıkları kitaplar paketler halinde Valeviva gelmeye başladı. Andrew üniversitedeyken bıraktığı yerden kitapları okumaya başladı. Bunları okumayı pek erken bıraktığını çok geçmeden anladı. Sonra da biyoşiminin terapötik ilerlemelerini öğrenirken zor bir duruma düştü. Metabolizmanın ve böbreklerin yapısını, üreyi, albümin testlerinde yapılabilecek yanlışlıkları öğrendi. Öğrenciyken öğrendiği bilgilerin doğru olmadığını anladığı zaman acıyla inliyordu. Chris, ben hiçbir şey bilmiyormuş. Bu kitaplar beni öldürüyor. Gündüzleri çalıştığı için çalışmaya yalnız uzun geceler kalıyordu. Sabahın erken saatlerine kadar okuyor, başında ıslak bir havlu ve içtiği sayısız kahvelerle uykusunu önlemeye çalışıyordu. Bitkin bir halde yatağa serildiği halde uyuyamıyordu. Uykuya daldığı zamanlarda ise zihni birçok terimler, formüller ve saçmaladığı bazı Fransızca kelimelerle dolu olarak korkulu bir rüyanın etkisiyle uyanıyordu. Çok fazla sigara içiyor, bu yüzden de kilo kaybediyor ve yüzü çöküyordu. Daima yanında bulunan Chris sessizce onun böbreğin çalışmasını anlatmasını dinliyor, şekiller çizdiriyordu. Genç kadın aynı zamanda onun bağırmasını, daha fazla sinirlendiğinde söylediği fena sözleri dinliyordu. Saat 11'de Andrew kahve götürdüğü zaman genç adamın kavga etmeye hazır bir durumda olduğunu gördü. "Beni niçin yalnız bırakmıyorsun? Bu getirdiğin nedir? Kafein mi? Çok fena bir ilaçtır. Kendimi öldürürcesine çalıştığımı görüyorsun değil mi? Bütün bunları senin için yapıyorum. Fakat sen bir hainsin. Hem de melulcasına hain. Sen hapishane hücresine ustalıkla giren bir kadın gardiyana benziyorsun. Ben bu işi asla başaramayacağım. Londra'nın batısındaki büyük hastanelerde yüzlerce genç bu imtihanlara girmek için çalışıyor. Bense Eberlow'un küçük hastanesinde bir asistanım." İsterik bir şekilde güldü. "Sevgili Tıp Yardım Kurulu'ndan bir asistan. Of Allah'ım, o kadar yoruldum ki. Fakat bu gece beni Kafenrov'daki hapishaneye kapatacaklarını biliyorum." Genç kadın Andrew'a oranla daha dayanıklıydı. Kristin buhranlı zamanlarda bile metin olacak bir iradeye sahipti. Sinirlendiğinde bile kendisine hakim olabiliyordu. Genç kadın eğlencelerinden fedakarlık ediyor ve Vagohanların davetlerini kabul ediyor. Ne Vagohanların davetlerini kabul ediyor, ne de Temperance Hall'daki konserlere gidiyordu. Ne kadar geç uyurlarsa uyusunlar daima erkenden kalkarak giyiniyor. Daha şimdiden günün ilk sigarası dudakları arasında ve tıraşsız olarak gelen kocası için kahvaltıyı hazırlıyordu. Andrew 6 aydır çalışıyordu. Fakat ansızın Kristen'in Burlington'da oturan teyzesi Philibit olduğunu yazarak genç kadını çağırdı. Mektubu kocasına gösterdiği zaman onu yalnız bırakıp gitmesinin imkansız olduğunu söyledi. Fakat o, asık bir suratla kahvaltıya başladığı zaman homurdandı. "Gitmeni istiyorum, Chris. Sen olmadan çalışırsam daha iyi olacak. Çünkü son zamanlarda birbirimize sinirleniyoruz. Çok üzgünüm. Fakat bu bana son çare gibi geliyor." Kristen haftanın sonunda istemeyerek yola çıktı. Fakat evden ayrılışı 24 saat bile olmadan Andrew hatasını anladı. Onun yokluğu kendisine acı veriyordu. Uyarılanları dikkatle yapmaya çalışan Jenny sürekli olarak genç adamı kızdırıyordu. Onu sinirlendiren Jenny'nin pişirdiği yemekler az ısınmış kahve yahut fena yapılmış bir yatak değildi. Kristin'in yokluğuydu. O şimdi evin içinde değildi, seslenip yanına çağıramazdı. Onu çok özlediğini anlıyordu. Önündeki kitaplara bakarak genç kadını düşünüyor, bu yüzden zaman kaybediyordu. Kristin 2 hafta sonra telgraf çekerek geleceğini bildirdi. Yeniden birbirlerine kavuşmalarından daha güzel, harikulade bir şey olamazdı. Telgraf kendisine pek fazla zaman bırakmamıştı. Hemen kasabaya inerek bir buket gül aldı. Balıkçı Kendrick'te çok taze olan bir istakoz buldu. Adam Bayan Vaughan bir daha kendisinden alışveriş yapmaz korkusuyla istakozu hemen sardı. Andrew daha sonra bol miktarda buz ve salata aldı. En sonunda dehşetle hatırlayarak bir şişe şarap ısmarladı. Kasabanın meydanındaki bakkal şişeyi kendisine getirince sakinleşti. Daha şimdiden gözleri merakla kendisine dikilen Jenny'ye çaydan sonra gidebileceğini söyledi. Neşeli bir şekilde istakoz salatası hazırlamaya başladı. Mutfaktan getirdiği kovaya buz koyduktan sonra içine şarap şişesini yerleştirdi. Çiçekleri hazırlamakta çok büyük güçlük çekti. Çünkü Jenny bütün vazoların bulunduğu dolabı kilitlemiş ve anahtarı saklamıştı. Fakat Andrew bu engele de bir çare buldu. Çiçeklerin yarısını testiye, geri kalanını da yukarıdan getirdiği diş fırçası kavanozuna koydu. Bu suretle bu işi de çözümlemiş oldu. Sonunda hazırlığı tamamladı. Çiçekler, yemek, şarap. Manzarayı sevinçle seyretti. Saat 9:30'da hastalarını muayeneden sonra istasyona koştu. Bu insanın yeniden aşık olması gibi bir duyguydu. Karısını şefkatle karşılayarak bu aşk sofrasına götürdü. Hava durgun ve sıcaktı. Ay gökyüzünde parlıyordu. Şimdi artık metabolizmanın yapısını, her şeyi unutmuştu. Genç kadına Provence yahut onun gibi bir yerde göl kenarındaki bir şatoda bulunmaları gerektiğini, onun tatlı bir bebek olduğunu söyledi. Kendisine çok kaba davrandığını fakat geri kalan yaşamı boyunca istediği renkteki ve üzerinde yürüyebileceği bir hal kadar sessiz olmaya söz verdi. Ona karşı olan sevgisini bütün kalbiyle anlattı. Fakat haftanın sonuna doğru genç kadına terliklerini getirmesini söyledi. Yine aynı huysuz ve kaba hareketlerine başlamıştı. Artık tozlu ve sıkıcı Ağustos ayı gelmişti. Görünüşe göre okunacak şeyler tamamlanmıştı. Özellikle histoloji üzerine olan bilgilerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyordu. Fakat durumu bunu yapmasına elverişli değildi. Kristen, Profesör Challis'i ve onun Cardiff Üniversitesi'nde ne kadar büyük bir söz sahibi olduğunu düşündü ve ona başvurmayı öğütledi. Andrew ona mektup yazdığı zaman Challis hemen cevap verdi. Patoloji kısmın ona yardım etmek için nüfuzunu kullanmaktan sevinç duyacağını yazıyordu. Kendisine birinci sınıf bir doktor olan Glyn Jones'u bulmasını bildiriyordu. Aynı zamanda çok nazik bir şekilde genç kadını soruyordu. "Sana okumam lazım Chris. İnsanın dostları olması ne kadar iyi bir şey. O akşam Vaughan'larda onunla tanışmaktan hoşlanmamıştım. İhtiyar palavracı. Buna rağmen birisinden yardım istemekten nefret ediyorum." Ya sana sevgilerini göndermesi ne oluyor? O ayın ortalarında elden düşme eski bir motosikletin sahibine çok hızlı geldiği için satılık olduğunu gördü. Nihayet motosikleti aldı. Andrew sıcakların verdiği tembelliğe rağmen her gün 3 saati kendine ayırıyordu. Yemeklerden sonra vadiye doğru inen kırmızı bir toz bulutu kükreyerek 30 mil uzaklıktaki Cardiff'e gidiyor ve her akşam saat 5'e doğru yine aynı toz bulutu Vale Viva dönüyordu. Her gün kavurucu sıcaklarda aşılan 60 milden sonra genç adamın elleri Glyn Johnson mikroskobunu kullanırken bir saat boyunca durmadan titriyordu. Bu yorucu gidip gelmeler birkaç hafta daha devam edecekti. Kristen için bu çılgın serüvenin en üzücü bölümü, Andrew'un başına fena bir şey geldiğini düşünerek onun dönüşünü uzaklardan müjdeleyecek ilk hafif sesleri dinlemek ve bitkin bir halde bu şeytan biçimli alet üzerinde eğilmiş olarak dönmesini beklemekti. Genç adam o kadar çok meşguldü ki, ancak birkaç dakika boş vakit bulup Cardiff'ten Kristen için çilek alıyordu. Bunları muayeneden sonra yemek için saklıyordu. Andrew çay saatlerinde tozdan kir içinde kalmış ve gözleri kan çanağına dönmüş bir halde dönüyordu. Buna rağmen evde olmadığı zaman gelen iki haber üzerine hastalarına gidiyordu. Nihayet son olarak Cardiff'e gitti. Artık Glyn Johnson kendisine öğreteceği bir şey kalmamıştı. Onun gösterdiği her şeyi iyice öğrenmişti. Bütün yapacağı iş ismini yazarak imtihanın ağır giriş ücretini ödemişti. Andrew 15 Ekim'de Londra'ya gitmek için yalnız başına yola koyuldu. Kristin kendisini istasyona kadar götürdü. Artık sınav günü çok yakındı. Şimdi içini acayip bir durgunluk kaplamıştı. Bütün mücadeleler, çılgınca gayretler, hemen hemen isterik bir şekilde olan kavgaları şimdi ona çok uzaklarda kalmış gibi geliyordu. Belleği sanki durmuş, sersemlemiş gibiydi. Kendisine hiçbir şey bilmiyormuş gibi geliyordu. Fakat ertesi gün tıp akademisinde yapılan yazılı sınavlar sırasında sorulara sanki gözün kapalı bir şekilde cevap verdiğini gördü. Başının döndüğünü hissedinceye kadar yazıyor, yazıyor, kağıt üstüne kağıt üstüne dolduruyordu. Kristin'le ilk defa Londra'ya geldikleri zaman kaldıkları otelde bir oda tutmuştu. Burası gerçekten çok ucuzdu. Fakat yemekler fena olduğundan çok geçmeden hazımsızlık baş göstereceğini düşünerek karnını çayhanelerde doyuruyordu. İçtiği bir bardak çay yahut bir bardak süt öğle yemeğini geçiştiriyordu. Sınavlarda büyük bir korkuyu içinde yaşıyordu. Eğlenmek için bir yere gitmeyi düşünmüyordu bile. Caddelerde yürüyen insanları ender olarak fark ediyordu. Bazen otobüsün en üst katında başını dinlemek için gezmeye gidiyordu. Yazılı testlerden sonra tatbiki imtihanlar başladı. Andrew her zamankinden daha fazla korktuğunu hissediyordu. Kendisinden başka çoğu yaşlı olan ve hepsi iki defa konuştuğu Harrison isimli adam en yüksek dereceyle Oxford Üniversitesi'nden mezun olmuştu ve St. John Hastanesi'nde çalışıyordu. Aynı zamanda Book Sokağı'nda bir muayenehanesi vardı. Andrew Harrison'ın cazip ve emin hareketlerini kendisinin bir taşralı gibi yaptığı acemiliklerle karşılaştırdığı zaman şansının imtihan heyeti önünde ne kadar az olduğunu hissetti. Güney Londra Hastanesi'nde yapılan imtihanların oldukça iyi gittiğini düşünüyordu. İmtihan 14 yaşlarında kadar bronşitli bir oğlan çocuğu üzerinde yapılmıştı. Ciğerler üzerinde çok bilgisi olduğu için bu iyi bir şans eseriydi. Güzel bir rapor hazırladığını hissediyordu. Fakat sıra sözlü imtihanlara gelince şansının tamamen döndüğünü sandı. Tıp Akademisi'nde yapılan imtihanlar birçok acayipliklerle doluydu. Her aday sırayla iki gün üst üste imtihan oluyordu. İlk imtihanı veremeyen adaylara ertesi günkü imtihanlara gelmemeleri bildiriliyordu. Andrew Harrison'ın endişeli bir şekilde bahsettiği ilk imtihanı yapacak olan Gatsby'den korktuğunu hissediyordu. Gatsby zayıf, kısa boylu, siyah bıyıklı, haince bakan, küçük gözleri olan bir adamdı. Profesörlüğe son zamanlarda seçilmişti. imtihan kurulundaki diğer yaşlı profesörler gibi yapılan küçük yanlışlıklara göz yummuyor, karşısına gelen adayları mahsus bırakmak için hazırlanmışa benziyordu. Andrew kaşlarını kaldırarak süzdü ve önüne hazırlanmış 6 lam koydu. Andrew bunlardan 5'inin doğru olarak isimlerini söyledi. Fakat 6.'sını bilemedi. Gatsby özellikle bu lam üzerinde dikkatle duruyordu. 5 dakika kadar genç adamı bu kısımda tutarak imtihan etti. Bu lama mikroskopta bakıldığı zaman bilinmeyen Batı Afrika parazitinin yumurtası görülüyordu. Sonra sanki Andrew ile hiç ilgilenmemiş gibi onu ikinci profesör Sir Robert Abbey'e gönderdi. Andrew yüzü solgun ve kalbi güçlükle çarparak odanın öbür ucuna gitti. Haftanın başından beri duyduğu yorgunluk sanki bir anda kaybolmuştu. İmtihanı kazanmak için büyük bir istek duyuyordu. Bu lama mikroskopta bakıldığı zaman bilinmeyen Batı Afrika parazitinin yumurtası görülüyordu. Sonra sanki Andrew ile hiç ilgilenmemiş gibi onu ikinci profesör Sir Robert Abbey'e gönderdi. Andrew yüzü solgun ve kalbi güçlükle çarparak odanın öbür ucuna gitti. Haftanın başından beri duyduğu yorgunluk sanki bir anda kaybolmuştu. İmtihanı kazanmak için büyük bir istek duyuyordu. Fakat Gatsby'nin kendisini geçirmeyeceğine inanıyordu. Başını kaldırarak, yarı şakacı halde dostça bir gülüşle kendisini seyreden Robert Abbey'e baktı. Abbey beklenmedik bir anda sordu. "Neyiniz var?" "Hiçbir şey yok efendim," dedi Andrew. "Doktor Gatsby'den geçemediğimi sanıyorum." "Zararı yok." "Haydi, şu preparatlara bir bakın da ne düşünüyorsunuz söyleyin." Sonra sanki cesaret verir gibi gülümsedi. Bu iyi tıraş olmuş, kırmızı yüzlü, 65 yaşlarında bir adamdı. Geniş bir alnı, uzun ve alaycı dudakları vardı. Abbey Avrupa'nın sayılı 3 doktorundan biriydi. Kendisi de eskiden büyüdüğü Leeds şehrinde küçük bir şöhretle Londra'ya gelerek haksızlıklarla mücadele etmiş, sıkıntılı günler geçirmişti. İhtiyar adam sezdirmeden Andrew'un eski elbisesine, yıpranmış gömleğine, ucuz kravatına, hepsinden çok bu ciddi yüzdeki sert ifadeye baktığı zaman bir zamanlar Leeds şehrinden gelen taşralı genci hatırladı. Elinde olmadan kalbinde bu gence karşı bir yakınlık duydu. Gözleri önündeki listede dolaşırken Andrew'un söylediği şeyleri memnuniyetle dinliyordu. Özellikle son tatbikat kısmında söylediği şeyler en yüksek nottan fazlasını alacak değerdeydi. Bu sırada Andrew önündeki preparatları inceleyerek bunlar hakkındaki fikirlerini söylüyordu. Abbey, "Mükemmel," dedi. Sonra aortta meydana gelen anavrizmayı gösteren bir preparatı alarak dostça sormaya başladı. Bu sorular önceleri basitken sonraları zorlaştı. Nihayet son zamanlarda keşfedilmiş olan sıtma tedavisine geldiler. Fakat Andrew, Abbey'nin samimi ilgisinden cesaret alarak güzel cevaplar verdi. Sonunda elindeki örneği masanın üzerine koyduğu zaman Abbey sordu. "Anevrizmanın tarihi hakkında bir şey biliyor musunuz?" "Abruis separe," dedi Andrew. Abbey bunun doğruluğunu gösterir şekilde başını salladı. Pare ilk defa olarak keşfetmek cesaretini gösterdi. Abbey'nin yüzü hayret etmiş bir hal aldı. "Niçin cesaret etti Doktor Manson?" "Anevrizmi pareye." Andrew önce kızardı ve devam etti. "Evet efendim, fakat tıp kitapları böyle yazıyor. Hangi kitaba bakarsanız bakın böyle olduğunu göreceksiniz. Kendim bile bunun böyle olduğunu 6 kitapta gördüm." Sonra derin bir soluk alarak konuşmasını sürdürdü. "Fakat bir gün Latincemi ilerletmek için Celsus'u okurken anevrizmin ne olduğunu biliyordu. Geniş bir şekilde anlatıyordu. Bu pareden tam 1300 yıl evvelki bir olay." Derin bir sessizlik oldu. Andrew nazik bir azara hazırlanarak profesörün yüzüne baktı. Abby kırmızı yüzünde acayip bir ifadeyle kendisini süzüyordu. Sonunda konuştu. Doktor Manson, şimdiye kadar bu sınavlar için gelen adaylar içinde bana gerçekten ilgi çekici ve hiç bilmediğim bir şeyi söyleyen ilk insan sizsiniz. Kutlarım. Andrew yeniden kızardı. Sir Abby sözlerini sürdürdü. Size kişisel merakımı gidermek için bir şey daha sormak istiyorum. Mesleğinizde tecrübelerinizi artırmak için izlediğiniz ana yol nedir? Andrew bir an korkuyla düşündü. Bütün yaptığı güzel hareketleri mahvedebilirdi. Hiçbir şeye bu doğrudur, yanlışsızdır gözüyle bakma. Teşekkür ederim Doktor Manson. Andrew odadan çıkarken Abby kalemine uzandı. Yeniden gençleştiğini hissediyordu. Kendi kendine düşündü. Eğer bana insanları iyileştirmeye, onların acılarını dindirmeye çalışıyorum deseydi, onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacağım için gecikmeyecektim. Abby sonra Andrew'un adının yanına en yüksek not olan 100 sayısını yazdı. Eğer imkanı olsaydı bunu iki katına çıkaracaktı. Andrew birkaç dakika sonra diğer adaylarla beraber aşağı indi. Merdivenlerin altındaki küçük bürodaki adamın önünde bir zarf kümesi duruyordu. Yanında yürüyen Harrison verilen zarfı aceleyle yırttı. Görünüşe göre yarın istenmiyordu. Sonra kendini zorlayarak güldü. Peki seninki ne yazıyor? Andrew'un parmakları titriyordu. Güçlükle okuyabiliyordu. Şaşkın bir halde Harrison'ın kendisini tebrik ettiğini duydu. Demek umutları henüz kaybolmamıştı. Sokağa çıkarak çayhaneye doğru yürüdü. Kendisine bir bardak süt ısmarladı. Sinirleri gerilmiş bir halde düşünüyordu. Eğer bu sınavı veremezsem kendimi otobüsün altına atarım. Ertesi gün genç adama büyük bir acı vererek geçti. Adaylardan ancak yarısı gelmişti. Bu namzetlerin de yarısının kalacağı söyleniyordu. Andrew kendisinin iyi mi yoksa fena mı yaptığını bilmiyordu. Yalnız başının çatlarcasına ağrıdığını, ayaklarının donduğunu ve içinin bomboş olduğunu hissediyordu. Sonunda sınavlar bitti. Andrew saat 4'te bitkin ve üzgün bir halde odadan çıktı. Paltosunu giydi. Ansızın holdeki büyük ocağın önünde Abby'nin durduğunu fark etti. Yanından geçmek istedi fakat Abby daha önce davranarak elini tuttu. Gülüyordu. Kendisine, evet, evet, geçtiğini söylüyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 170.